Ayrım 33, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 322. Bu bildiği Charlotte değildi, konuları uzatıyordu. Dün gece yemekte ve sonra tekrar sevişene kadar da konuşmuşlardı. Fakat daha çok haberlerden söz etmişler, Charlotte'un yolculuğu dahil çeşitli konulara değinmişlerdi. Karısı tek başına yapmıştı yolculuğu. Başında siyah bir perukla bir restoranın arka kapısından çıkmış, kiralık arabasının olduğu yere kadar bütün kenti yürüyerek kat etmiş ve yol boyu arkasına bakmaya bile korkmuştu. Arabaya binince de aklını kaçırmaktan korkarak 1500 kilometre boyunca sürekli dikiz aynasını kollamıştı. Durmaktan da korkmuş ve korkusu yüzünden benzin ve Pepsi Cola dışında bir şey için durma ihtiyacı da hissetmemişti. Fakat Charlotte'un şimdiki konuşma tarzı farklıydı. Nick'e göre buna hakkı vardı. Bütün bunları zaten bekliyordu. Ama yine de bu karısı değildi. Nick'in annesi çok konuşurdu. Durmadan Fausto'dan ve diğer duygusal konulardan şikayet ederek sızlanır. Nick'e de sanki bir yetişkinmiş, sadece bir çocuk değil de sırdaşıymış gibi davranırdı. Nick sonuna kadar annesine bağlı kalmış ama bir yandan da onun başa çıkılması zor biri olduğunu düşünmüştü. Annesinin herkesin içinde dilediği gibi konuşmasının, babasının Cleveland'da Forlenza örgütündeki işlerine nasıl zarar verdiğini görmüştü. Annesi Fausto'nun öz oğlunu kendi evinde babasının aleyhine çevirmişti. İsteyerek yapmamıştı. Nick bunu biliyordu. İyi kalpli bir insandı aslında. Fausto ile ikisinin feci bir evliliği vardı sadece. Yine de Nick hem annesi kadar iyi kalpli ve zeki, hem de ağzından çıkanı ve nerede olduğunu daha iyi bilen bir kadınla evlenmeye karar vermişti. Başarmıştı da, Charlotte yalnızca hassastı. Dahası korkmuştu ve korkmaya da sonuna kadar hakkı vardı. İkisi de normal olabilmek için uğraşıyordu. Charlotte geldiğinden beri böyleydi, zaman alacaktı. Döndüğünde kızlar konusunda haklısın dedi, bunu biliyorum ama biliyorsun ki Bev'le konuşuyorum. Belki senin sandığından da fazla. İçinizden bir tek o bana hala o bantlardan yolluyor. Ben de bir tek ona yolluyorum. Esrar çekersen sesinden anlaşılır. Esrar filan çekmiyor, derslerine de güzelce çalışıyor. O iyi yetiştik Char ve bu senin sayende oldu. Güçlü bir insan otomatik olarak çevresindekilere uymaz. Kaleler de hendekler de çevrilidir ama bu prensesin boğulacağı anlamına gelmez. Charlotte bir an bu sözleri düşündü ve güldü. Nick de güldü. Tamam, pekala, demek istediğim sandığın kadar karanlıkta değilim. Belki, bilmiyorum. Charlotte kollarını göğsünde kavuşturdu. Yine de Bev'in sana şimdikinden daha fazla ihtiyacı olduğu gerçeği değişmez. Onunla asla senin gibi başa çıkmayı beceremem ve bu böyle. Son 3 yıldır sürekli kedi köpek gibiyiz ve bu yüzden de senden nefret ettim. İtiraf ediyorum. Böyle hissettiğim için kendimden de nefret ediyorum. Ama kiminle konuşabilirim? Senin yasını tutmam gerektiği için Peder Di Trilio'ya günah çıkarırken bile konuşamıyorum. Ona bunu da itiraf edebilirdim, biliyorum. Ama edemem, edemezdim. Bütün dünyaya karşı sen ölmüşsün gibi davranmak zorundaydım. Her şeyi yapmam gerekiyordu, her şeyi. Örümcek öldürmem gerekti, Nick yoktu, ben vardım. Barbie ile Bev eve erkek arkadaşlarını getiriyordu ve onları bir kenara çekip niyetlerini anlamam gerekiyordu. Çünkü Nick yoktu. Babam öldü, cenazeye yalnız gittim. Çünkü ben hep yalnızdım. Faturaları söylemiyorum bile. Parayı çok, çok dikkatli harcamam gerekiyordu. Çimleri bile ben biçiyorum artık, biliyor musun? Evet, ben. Bana öyle bakma dedim. Nick yine onun bikini izlerini, özellikle de poposundakileri inceliyordu ve kalçalarının kıvrımlarını, kasık tüylerinin hatırladığından çok daha seyrek oluşunu, başını salladı. Belli ki karısı bu hareketini onun para şikayetleri yüzünden dehşete düştüğüne yormuştu. ''Ne düşündüğünü biliyorum.'' dedi. ''Nick, bir şey düşünmüyorum.'' dedi. ''Ne diyebilirdi ki? Kasık tüylerinin kelleşmeye başladığını düşündüğünü mü söyleyecekti?'' Kadınlarda böyle bir şey olur muydu? Birden karısının çıplak olarak gördüğü en yaşlı kadın olduğunu fark etti. Dinliyorum, bütün dikkatimle. Charlotte doğrulup Nick'e doğru eğildi. Benim maddi konulara takılıp kaldığımı düşündüğünü biliyorum. Sürekli para düşündüğümü sanıyorsun ama öyle değil. Buraya geleli neredeyse 24 saat oldu ve paradan ilk kez söz ediyorum, tamam mı? Bunu bir düşün. Telefonla konuştuğumuz onca zaman içinde sen konuyu açmadıkça ne zaman para istedim? Asla. Bir kere bile istemedim. Ama sana bir haberim var. İflas ettik Nick. Birikimlerimiz bitti. Babamdan borç almak zorunda kaldım. Biliyorum insanlar bizi izliyor. Her hafta elinde büyük bir zarfla eve birini yollamak. Gönderebilecek kimsem yok dedi Nick. O hayali zarflara koyacak fazla bir şeyim de. Gerçekten hayat sigortasının işe yarayacağını düşünmüştüm. Öldüğü ilan edilince paranın alınabileceğini, ortaya çıkarsa da geri ödeyeceğini düşünmüştü. Teamsters emeklilik fonundan bu yana karşısına çıkan en iyi faizsiz borç işi olacaktı. Ama bizim için yapabileceğim başka şeyler de var. Satabileceğim bazı hisseler var ya da kızların satabileceği. Onlara nasıl yapılacağını öğretirim. Artık babam da kızlara para gönderebilir. Bunu başıma kakacaksın. Charlotte çarşafları tutup boğazına kadar çekti. Bu arada bana baktığını söyleyebilirim. Ben ne zaman paradan başka bir şey düşünmediğini söyledim sana. Sayısız kere. Doğrusu tek birini bile hatırlayamıyorum dedi Nick. Lütfen. Belki bir iki kere dedi ama sayısız değil. Fakat bak şunu netleştirelim. Ben ortadan kaybolmadım. Gittiğim her iki seferde de nerede olduğumu biliyordun. Ve tam olarak bilmiyorsam bu senin güvenliğin içindi. Senin için bu kadar zor olmasına üzgünüm. Sana bunu 1 milyon kere söyledim. Ama bunların hiçbiri sana sürpriz değildi Char. Benim hayatım hakkında evliliğimizin çok öncesinden beri bilmediğin hiçbir şey yok. Asla olduğu gibi görünmeyip sanki aslında J. Paul Getty veya kara koyun bir Rockefeller'mış gibi davranan iki yüzlülerden olmadım. Sen bir askerle evlendin, olay bu. Seni tanırım Char. Kalem boyunlu boş bir takım elbiseyle evlenmektense bir askerle evlenmeyi tercih edeceğini biliyorum. Ve bir askerin gitmesi gereken zamanlar olduğunu sen de benim kadar biliyorsun. Sen buna gitmek mi diyorsun? Gitmenin çok ötesinde bir şey bu. Yasal olarak öldün ya da Michael Corleone'nin maaşa bağladığı adamlar işi bozmasa ölmüş olacaktın. Nick bunu avukatının söyleyip söylemediğini sordu. Eğer oysa bildiği belli bir şey var mıydı? Kimseyi suçlayabilecek bir şey bilmiyor ama bundan emin ve ben de öyleyim. Dediğin gibi uzun süredir hayatın hakkında bilmediğim bir şey yok. Nick kalktı ve oda servisini aradı. Charlotte'a sormadan ona Benedict usulü yumurta ısmarladı. Balaylarının ilk sabahında bunu istemişti. Bilinç altında bunun onu mutlu edeceğini düşünmüştü. Önem veriyordu, hatırlıyordu. Ancak ne düşünmüş olduğunu telefonu kapatıp da karısı ayağa kalkarak onu öpünce algıladı. Charlotte erkekliğe ne oldu dedi. Duygulandığı için sesi boğuk çıkmıştı. Hani emekli olacaktın? Key West'i konuşmuştuk. Belki Miami Beach. New Orleans'ı bilemiyorum ama neyse. Sonuçta askerler emekli olur öyle değil mi? 47 yaşındayım dedi Nick. Emekli olup da ne yapmamı istiyorsun? Evimi süpüreyim. Baban kaç yaşına kadar çalıştı? 90 mı?
71. O marangozdu Nick. Çoğu zaten hiç emekli olmaz.
Benim işimde de öyledir. Soru. Niye New Orleans'ı bilemiyorsun? New Orleans'ı bu kadar çabuk yargılamak niye? Daha buraya geleli tam bir gün olmadı Char. Açık fikirli ol. Seveceksin inan bana. Burası insanı sarıyor.
Nasıl? Küf gibi mi? Her taraf nem içinde. Burada kalmayı sahiden düşünmüyorsun değil mi? Sürekli olarak.
Şimdi nemli mevsimdeyiz. Key West de nemli biliyorsun. Ben burayı Key West'ten daha çok seviyorum. Bu kadarını söyleyebilirim.
Key West'teki buradan farklı bir nem. New Orleans ziyarete gelmek için harika bir yer.
Nick güldü. Bizim oraların aksine değil mi?
Charlotte Doğu Islip'in yaşamak için harika bir yer olduğu ama kimsenin ziyarete gelmek istemediği esprisine alışıktı. Tamamen dedi. Bizim oraların aksine.
Haydi giyin dedi Nick. Onunla burada buluşmuştu ama aslında Carla Tramonte'nin kullanmasına hatta belki satın almasına izin verdiği bir evde kalıyordu. Sana göstermek istediğim bir şey var.
Charlotte'un yüzü aydınlandı. Sahi mi dedi okuyabilir miyim?
Neyi okuyabilir misin?
Kitabını.
Neyi mi?
Kitabını. Aklı evde ve Charlotte'un evi beğenip beğenmeyeceğinde olduğu için başta onun ne dediğini anlamamıştı. Ama sonunda anladı. Dün gece bir zaaf anında karanlık ve içkinin de etkisiyle kitap yazdığını itiraf etmişti. Nereden icap ettiğini hatırlayamıyordu. Muhtemelen ilk çıkmaya başladıklarında karısının bir yayıncılık şirketinde sekreterlik yapıyor olması yüzündendi. Nick onu dolaylı olarak mali sıkıntısı olan patronu kanalıyla tanımıştı. Charlotte aslında Batı Pensilvanya'dan yazar olmak üzere New York'a gelmişti. İronik bir durumdu. Çünkü Nick'in aksine o artık pek kitap okumuyordu. Yine de bir kadınla bir erkek yeniden bir araya geldiklerinde veya bir sorun yaşadıklarında ya da ikisi birden olunca aşık oldukları zamanlara dönüyorlardı herhalde. Belki de orada olduğu halde Nick karısını yeniden kazanmaya çalışıyordu. Ama en önemlisi belli ki içmeyi kesmesi lazımdı. Dedi karısı. Bitince okuyabilirsin dedi Nick ki yakında bitecek. Nick daha birkaç hafta önce Sicilya'ya gitmiş ama çok kalmamıştı. Charlotte da Sicilya'da bulunmuştu ama son zamanlarda değil. Nick Nucadello'nun nerede olduğunu bilmesini sallamıştı. Böylece amirlerinden aldığı emir uyarınca bu bilgiyi Corleone'lere iletebilecekti doğru zamanda. Charlotte'un iki fotoğrafı 3 yıl önceki bir aile tatilinde çekilmişti. Nick'in kaçakçılık yıllarında bu resimler onun için kutsal birer eşya haline gelmişti. Özenle korumuş ve ancak onunla yeniden birleşme umudu için feda etmişti. Üçüncü fotoğraf yeniydi. Resimdeki kadın Charlotte'a benzemek için sarı bir peruk takmıştı. Adı Gabriella'ydı. Nick'le o Taormina'daki bir kafede buluşmuşlar ve birlikte otele yürümüşlerdi. Fotoğrafçı onları bekliyordu. Kadın yüzünü objektiften sakınmıştı. Fotoğrafçı nasıl bir poz çekmesi gerektiğini anlamak için 3 kere kapıya kadar yürütmüştü onları. Nick'in baba tarafından uzak bir kuzeniydi. Fausto adaya son gidişinde Nick'in ilk kez saklanmasına neden olan manevra sırasında aramıştı ailenin bu kanadını. Gabriella da fotoğrafçının karısıydı. Onları izleyen başka biri görünmüyordu. Sonunda Gabriella kardeşinin arabasına koşup peruğu çıkardı. Adı Sebastiano de Andrea olan kocasıyla kasabanın öbür ucundaki otelde kalıyorlardı. Nick otele kayıt yaptırdı ve odanın parasını peşin ödedi. 1 haftalık nakit. Valizini odasına taşıyan görevliye fazlasıyla bahşiş verdi. Birkaç gün kasabada dolanıp barmenlerle, esnaflarla sohbet etti. Tenha bir yerde tatil için ev arayan Amerikalı iş adamı olduğunu söylüyordu. İnandırıcı olsun diye de gidip birkaç yer baktı. Sebastiano fotoğrafları banyoda bizzat tab etti. Gabriella da oralı birinin ağzından çıkmış gibi görünmesi için notu yazmasına yardım etti. Sebastiano Nick'in otelindeki barmenle ve baş kat temizlikçiyle bir şeyler konuştuktan sonra hep birlikte Palermo'ya döndüler. Ertesi gün Nick yine Amerika'ya giden gemideydi. Daha sonra Nick söyleyince Sebastiano e-posta notunu gönderdi. Kısa bir süre içinde hem barmen hem de kat temizlikçisi Sebastiano'ya gelip sakallı Amerikalı ile sarışın karısını soran adamları tarif ettiler. Adamlar Sebastiano'nun onlara önceden gösterdiği Nick ve Gabriella'nın otelde çekilmiş fotoğraflarını taşıyorlardı. Kalabriyalılar otelin konukları değildi. Barmenle temizlikçinin onlara bir borcu yoktu. Kalabriyalıları bu iş için Nobilio'nun ekibinden biri tavsiye etmişti. Tommy Neri bilmiyordu ama birkaç yıl önce aynı Kalabriyalılar o adamın amcasını öldürmüştü. Momo Barone'ye göre adam için intikam alma fırsatı Michael Corleone'ye borçlu olduğu sadakatten daha önemliydi. Adamın babası, yani ölen amcanın kardeşi, pusuyu düzenlemekten ve parçaları gemiyle Amerika'ya yollamaktan hazin bir zevk duymuştu. Nick'in Charlotte'u götürdüğü yer kendi evleri ve yeni evlilerin yaşayacağı türden bir yer olarak görünüyordu ona. Fransız bölümünden birkaç sokak doğuda, Dauphin Caddesi'nde yeni boyanmış, verandadaki sineklikleri yenilenmiş, pencerelerinde klima olan mütevazı bir evdi. Charlotte kabul etmem lazım ki dedi her şeye rağmen memnun olmuş gibi görünüyordu. Tam da uzak küçük ev tarifine uyuyor ya da en azından bütün olanlardan uzak. Hayret edilecek kadar kısa sürede yerleşti. Nick de ikisi anında eski hallerine döndüler. Tramontiler bütün sokağın ve bir sonrakinin de sahibiydi ve her evdeki herkesin onlarla bir tür bağlantısı vardı. Charlotte baştan bunu bilmiyordu ve çevredeki diğer eşlerden arkadaşlar edindikçe 2 ile 2'yi toplamayı başardı ve eski benliğine döndü. Ne bildiğini biliyordu ve bunun hakkında konuşmadı. Evi pırıl pırıl tuttu. Alışık olmadığı türlü haşere ile Sisyphus misali bitmek bilmez savaşından sapıkça bir zevk aldı. Küçük yeşil kurbağalar ve kertenkeleler, sinek sürüleri, arılar, eşek arıları ve sivrisinekler. Başa çıkılamayacak kadar çok kurbağa ve kertenkele vardı. Kaçınmaya imkan yoktu. Olayı hafife almak için bunlara palmiye böcekleri deniyordu. Broşür dağıtan kravatlı ve kısa kollu beyaz gömlekli protestanlar gibiydiler. Böylece Charlotte aklını öteki sorunlardan uzak tutmuş oldu. Nick de hiçbir ciddi tartışma yaşamadan ve hiçbir şeye gerçekten kızmadan yaşıyorlardı. Charlotte Nick'i yazması konusunda cesaretlendirdi ve düzenli olarak duyulmasa da daktilo tıkırtılarının evi yuvaya dönüştürdüğünü anlattı. Nick yazdığı sayfaları, kağıtlarını ve kopya karbonlarını Kanal Caddesi'ndeki bir antikacıdan aldığı çelik Amerika Konfedere Eyaletleri futbol dolabında saklıyordu. Charlotte için de tik ağacından mobilyası olan 19 inç ekranlı renkli bir televizyon girmişti eve. Orada bulunan en büyük boydu bu. Onun televizyondan ne kadar nefret ettiğini bilen Charlotte, bunun çok anlamlı bir jest olduğunu söyledi. O da kocasına kitap yazmakla ilgili kitaplar aldı. Boş vakitlerindeki bütün vakitleri boş değilmiş gibi davranıyordu. Küçük ses kayıt cihazını çıkarıp elektrikli vantilatörün karşısındaki kanepeye oturuyordu. Gözlerini kapatıp tatlı çayını yudumlayarak bant dolana kadar kızlarıyla şundan bundan konuşuyordu kahramanca. Sonra da bantları kızlarına, bebeklerine ulaştırsınlar diye bir takım yabancılara gönderiyordu. Nick Geraci'nin New Orleans'a gelişine ilk başta eski Meksika mücevher kralı Spratling sebep olmuştu. Antenlerini uzatmış ve sonra da bir zamanlar Ike Rosen diye tanıdığı tek gözlü adama kadar ulaşmıştı. Siyah ajanı Taxco'da boy göstermişti. Geraci katedrale bakan bir çatı kafede bir yandan New York Times'ı okuyarak tek başına öğle yemeğini yiyordu. Enchilada Suizas, yani bir tür acı biberli etli pizza ve soğuk bira. Ajan iguanayı denedin mi hiç dedi. Duyduğuma göre afrodizyak etkisi yapıyormuş. Geraci gazeteyi bıraktı. Göz bandı olmayınca onu tanıması biraz zaman almıştı. Son kez Doğu İslip'teki evinin dışında ilk saklanma yerine gitmesine neden olan buluşmalarında görmüştü onu. Tavuk tadı veriyor dedi Geraci. Bir dilim pizza alsana. Sakal iyi bir değişiklik olmuş. Göz de öyle dedi Nick. Ne istiyorsun benden? Sahiden kimsenin seni izlemediğini mi sanıyordun dedi Luca Dello. Biz izin vermesek dilediğin yere gidebileceğini mi sanıyordun sahiden? Geraci kesinlikle öyle sanıyordu. Sia'nın ısının büyük bir şaka olduğunu sanmaya yetecek kadar görmüştü o kibirli budalalardan. Ama yine de Luca Dello bir şekilde bulmuştu onu. Garson gelince Luca Dello, akıcı bir İspanyolca ile iguananın nasıl pişirilmesini, ne tür soslar eklenmesini istediğini anlattı ve siparişini verdi. ''Sana sordum'' dedi Geraci, ''ne istiyorsun?'' Kovuğunda elektrik vardı dedi Luca Dello. Hatta bir ara televizyon bile vardı. Anten de bulunuyordu. Elektrik faturalarını da gördük. Şu cüretkar kaçış balonunu patlatmayı sahiden istemiyorum. Çünkü yemin ederim çok şekerdi. Cam gözünü kırptı. Ama gözümüz hep üstündeydi. Vaftiz babanın yeraltı evindeydin. Sonra çıktın ve doğruca büyüdüğün kasabaya gidip babanı aradın. Ve o da seni alıp Meksika'ya götürdü. Anlaşılabilir bir şekilde dostlarının kafası karıştı ama lütfen şunu anla. Ben bunu geçinmek için yapıyorum. Tebrikler dedi Geraci. Annen gurur duyuyordur. Sırada ne var? Amirlerim senin kendini öldüreceğini düşünüyor. İnanabiliyor musun? O yüzden buradayım. Profile uyuyorsun. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ne profili? Hakaret olarak alma, ben de uyuyorum. İçine sıkıştığı bir düzende yaşayan, kaçma ya da normal hayatına dönme şansı olmadığını algılayan insanların %71'i intihara eğimli oluyor. Bunların da %87'sinin bu işi başarma şansı şaşılacak kadar yüksek. Fakat ona, yani onlara, yani amirlerime senin böyle bir şey yapmayacağını söyledim. Benim gibi sen de öteki %29'un içindesin. Fazla egoistsin. Bir soruna baktığında çözülmez bir sorun bile olsa çözebileceğini düşünenlerdensin. Amirlerim bana katılmadı. Sana bir umut ışığı vereyim diye beni buraya gönderdiler. Gerçekten de aileni yeniden görme ihtimalin olduğuna, normal hayatına dönebileceğine filan inanasın diye. Yani o yüzden buradayım, sana yardım etmek için. Federal hükümetin adamısın ve bana yardım etmeye geldin. Komik çocuk.
Seni öldürmeyi de düşündüm, dedi Lucadello. Ve bir teselli olacaksa onu seçmiştim.
Beni bulsun diye o çocuğu gönderen sendin, dedi Geraci.
Hangi çocuk, dedi Lucadello. Kilime sarılı olan mı?
Nick artık ikimiz de birer Bocchicchio öldürmüş durumdayız diye düşündü. Sia Cuba'da Carmine'yi vurmuştu. Dolayısıyla Carmine konuşmazdı. Nick bundan emindi. Carmine asla konuşmazdı.
Ne kilimi, dedi.
Seninle tamamen açık konuşayım, dedi Lucadello. Amirlerim ölmeni istiyor. Ama bunu kendin yaparsan onlar için iyi olmayacak. Ayrıca muhtemelen bildiğin gibi senin... Ona ne dediğini biliyorum. Senin amirin de ölmeni istiyor. İntikam almak istiyor. Bu işi onun yerine başkası yaparsa bunu hakaret olarak kabul edecek. Bizim durduğumuz yerden çözüm gayet şık görünüyor. Bay Corleone seni öldürüyor. Biz de bu yüzden onu mıhlıyoruz. Bu şekilde sen gitmiş oluyorsun ve Bay Corleone de FBI'deki dostlarımıza sunuluyor. Bir barış armağanı olarak. Seninle benim el ele verip yarattığımız şu kamplar hakkındaki kötü duygularını gidermek için ne dersen de artık kişisel nedenlerle bu işe bulaşmak istemiyorum. Böyle olmamasını tercih ediyorum. Ne burada ne orada. Ama aynı zamanda da emirlere riayet eden bir adamım.
Belki bu konuda da bana benziyorsun. Bana verilen emir seni bulmaktı. Seni buldum. İşte buradasın. Sonraki emirde bulunduğun yeri Bay Corleone'ye bildirmek. Onu da yapacağım. Yüksek sesle düşünüyorsam kusura bakma. Sanırım buradan Meksika City'ye gitmem yarını bulur. Sonra bir günde hangi uçağa bineceğime karar vermem sürer.
Bir günde onaylaması için lazım. Hükümet işine de olsa, değil mi? Sen bilmezsin. Sonra bir gün seyahat, de ki bir, iki günde Bay Corleone gibi son derece meşgul bir adamla görüşebilmek için. Onunla konuşurken söyleyeceğim her şey %100 doğru olacak. Senin bu güzelim yerde olduğunu adım gibi biliyorum, Taxco. Ondan sonra sanırım 1-2-3 günde görevin verileceği adamın veya adamların seçilmesi ve onların buraya gelmesi sürer.
Ne etti? Bir hafta mı? Bir haftadan fazla mı? Sana kendi başına tahmin edemeyeceğim bir şey söylüyor değilim. 5-10 gün arası ya da kim bilir belki daha fazla. Bu tür işlerin nasıl yürütüldüğünü bilmem. İnfazların, kan davalarının ne kadar hızla halledildiğini filan. Ben sadece yüksek sesle düşünüyorum, demin de dediğim gibi.
Ayrıca bana verilen emirlere göre aileni tekrar görebilmen için uğraştığımızı söyleyebilmekten mutluluk duyarım. Bu sana sağladığımız umut ışığı kendi beynini dağıtmayasın diye. En başarılı intihar yöntemi beynini dağıtmak, ama dediğim gibi bunun da bir anlamı yok.
Bakıyorum da ilginç haber bolluğu var sende, dedi Geraci. Katlanmış New York Times'ı masaya vurdu. Birlikte daha sık öğlen yemeği yiyebilirsek gazete aboneliğimi iptal edebilirim.
Sanırım kartlarda görünüyor bu, dedi Lucadello. Yani bunun gibi birkaç öğle yemeği daha.
İguanası geldi. Soslar hoşuna gitmişti ama o küçük kemikler kısa sürede sabrını taşırdı.
Dahası, dedi, yarısı yenmiş yemeğini yetip belli bir neden olmadan buradan kalkıp başka bir yere gidersen onu da bileceğiz ve ben yine emirlere uyacağım. Bir meslektaşımla sözlü doğrulama almak için seninle temas kurabilir ama nerede olduğunu şahsen ben kontrol edeceğim ve yine elimden geldiğince hızla durumu Bay Corleone'ye bildireceğim.
Yani Michael Corleone'nin beni öldürmesini istemediğini mi söylüyorsun?
Ben emirlere uyduğumu söylüyorum.
Ve sen de beni öldürmeyeceksin ya da öldürtmeyeceksin.
Geleceği kim önceden bilebilir?
Hem benim kaçmama hem de onların kovalamasına yardım edeceksin. Bunu söylüyorsun, öyle değil mi? Ne kadar dayanabilirim ki?
Küçük bir tavsiye. Şimdi katlanmış gazeteyi Lucadello vuruyordu masaya. Gelecek konusunda bu kadar takıntılıysan belki de gazeteni değiştirmen iyi olur. Hani şu burçları verenlerden biriyle. Ben de sana aynı şeyleri sorabilirim, biliyor musun? daha ne kadar oturup bütün gün plak dinleyeceğini ve yarı yaşındaki çocukları hasım seçeceğini mesela. İflah olmaz durumunu iflah etmek için ne zaman bir plan yapmaya başlayacağını sorabilirim. Önümüzde yeni bir dünya büyük krizinin patlamasına ramak kalmışken amirlerimin bu konuya daha ne kadar süre öncelik tanıyacağını tahmin ettiğini sorabilirim. Bir takım akıllı adamlar onun yakın geleceğini bir masanın başında görürken sıradan bir saha ajanının daha ne kadar süre sahada kalacağını tahmin etmeni isteyebilirim. Ama sana bunları sormuyorum. Çünkü buraya geleceği tartışmaya gelmedim. İşaret parmağıyla takma gözünü ovuşturdu. Bu bir kristal küre değil.
33. ayrımın sonu. Sayfa 332.